Peki, çok teşekkür ederim. Tekrardan sağ olunuz. Yani sizin dediğiniz gibi bu siyaset biliminin ya da karşılaştırmalı siyasi iktisatın kadim konularından bir tanesi. Yani 1960'lardan itibaren birazdan da bahsedeceğim detaylarını. Yoğun bir şekilde tartışılan konular arasında geliyor. Ben de bugün bu konudan bahsedeceğim. Özellikle uluslararası sistemdeki dönüşümle birlikte, yani liberal uluslararası sistemin içinden geçiyor olduğu krizle birlikte ciddi anlamda bu tartışma yeniden alevlendi. Buradaki temel mesele de Çin'in yükselişi. Ve Çin yükselirken kendine has bir takım kurumlar, kurallarla uluslararası ekonomiye dahil oluyor. Ve tabii ki her ne kadar ekonomik gücü artıyor olsa da Çin demokrasiye geçmiş bir ülke değil. Ve liberal demokrasilerin son 10 yılda bilhassa kendi içinde ciddi kriz yaşıyor olması Çin gibi alternatif modellerin ön plana çıkmasına sebep oldu. Dolayısıyla bu tartışma, yani demokrasi, kurumlar ve ekonomik kalkınma arasındaki karmaşık ilişki hem siyaset yapıcıların hem de akademisyenlerin tekrardan gündemine geldi. Ben de bugün konuşmamı bu eksende 3 kısımda şekillendirmeye çalışacağım. Birinci kısımda kurumlar nedir ve neden önemlidir sorusunu sormak istiyorum. İkinci kısımda ise demokrasi ile kalkınma arasındaki ilişki nedir? Bu soru üzerinde biraz tartışmak istiyorum. Son kısımda da liberal uluslararası düzenin dönüştüğü, otoriter popülizmin yükseldiği bir dönemde bu tartışma niçin daha önemli hale geldi ve bundan sonra nereye evrilebilir sorusuna cevap vermek istiyorum ve dolayısıyla yaklaşık 30 dakika içerisinde bu 3 başlığı toparlamak gibi bir amacım var. Şimdi bir örnekle başlamak isterim. Çok bilinen, derslerde de sıkça verilen bir örnektir bu. Kuzey Kore ile Güney Kore karşılaştırması. Şimdi uzaydan geceleyin Kuzey Kore ve Güney Kore'nin çekilmiş fotoğraflarına bakarsanız çok çarpıcı bir fark görürsünüz. Güney Kore ışıl ışıldır, parlaktır, şehir ışıkları her tarafta çok canlıdır ülke boyunca. Kuzey Kore'de ise tamamen bir karanlık hakimdir. Sadece başkentte kısmen ışık görürsünüz ama ülkenin geri kalanı ciddi bir karanlık içerisinde gözükür. Ve bu iki ülkenin kalkınmışlık farkını çok çarpıcı bir şekilde yansıtır. Yani elektrik kullanımı, gece aydınlatması vesaire zaten ekonomik kalkınmanın göstergelerinden, yani proxylerinden bir tanesi olarak da zaman zaman kullanılıyor. Baktığınızda bu iki ülke arasındaki gelişmişlik farkı bizim işte kurumlar, demokrasi ve kalkınma üzerine detaylı düşünmemizi mümkün kılan bir şey. Şimdi Kuzey Kore ile Güney Kore'ye baktığınızda iki tane farklı dünya görüyorsunuz aslında. Kuzey Kore dünyaya kapalı, fakir ve otoriter bir ülke. Kişi başına düşen geliri 2000 doların altında ve bir diktatörlükle yönetiliyor. Güney Kore ise tam anlamıyla bir başarı hikayesine karşılık geliyor. 1950'lerde Güney Kore fakir bir ülkeydi. Nüfusunun büyük çoğunluğu tarımda istihdam ediliyordu ve ülke dış yardımlarla ayakta duruyordu. Fakat bugün gelinen noktada Güney Kore düşük gelirli ülke grubundan yüksek gelirli ülke grubuna geçmeyi başarabilmiş nadir sonradan gelen kalkınan ülkeler arasında sayılıyor. Çünkü bugün Güney Kore'nin kişi başına düşen geliri 30 bin doların üstünde. Ve Kuzey Kore ile de tabii ki çarpıcı bir farklılık gösteriyor. Bir ülke 2000 doların altında, diğer ülke 30 bin doların üstünde. Bir ülke diktatörlükle yönetiliyor, diğer ülke zaman içerisinde demokrasiye de geçiş yapmış durumda. Peki Güney Kore diğer ülkelerle kıyaslandığında nasıl bir başarı hikayesi? Aslında burada da çok çarpıcı bir sonuçla karşılaşıyoruz. Mesela burada Türkiye ile Güney Kore karşılaştırmaları da literatürde sık yapılır. Baktığınızda 1950'de kişi başına düşen reel gelir açısından Güney Kore Türkiye'nin yarısı zenginliğinde bir ülke. Yani Türkiye'deki kişi başına düşen reel gelir Güney Kore'dekinin iki katı 1950'lerde yaklaşık olarak. Fakat bugüne gelindiğinde Güney Kore'deki kişi başına düşen gelirin Türkiye'dekinin iki katı neredeyse olduğunu görüyoruz. Zaman içerisinde çok ciddi bir dönüşüm söz konusu ve Güney Kore diğer ülkelerle de arasını büyük ölçüde açmayı başarmış durumda. Şimdi Kuzey Kore Güney Kore ayrımına geri dönecek olursak şu soru bizim karşımıza çıkıyor. Ne oldu da bu kadar büyük bir kalkınma farkı mümkün olabildi? Şimdi birbirine çok benzeyen iki ülke. Tabii ki aynı kültürden, aynı milletten gelen iki ayrı ülke ve bu kadar büyük bir gelişmişlik farkı. Şimdi bu soruya muhtemel cevaplar var. Yani siyaset bilimi literatüründe farklı teorik çerçeveler, bakış açıları bu tarz soruları cevaplamaya çalışıyor. Yani kalkınmanın uzun vadeli kaynakları nelerdir sorusu esasında bu. Şimdi birinci argüman coğrafya olabilir. Değil mi? Yani aslında coğrafya kolaylıkla elimine edilebilecek bir argüman değil ilk bakışta. Yani iklimin uygun olması, salgın hastalıkların sık yaşanmaması, arazinin elverişli olması vesaire gibi pek çok faktör uzun vadeli kalkınmayı şekillendirebilir, etkileyebilir. Ama şöyle bir problem var. Mesela Kuzey Kore, Güney Kore karşılaştırması yaptığımızda aslında iki ülke aynı coğrafyada yer alıyor. Yani birbirinin komşusu. Aslında bunlar aynı ülkeydi baktığınızda. Ya da dünyanın değişik yerlerinde birbirine sınır komşusu olan iki ülke arasında büyük bir gelişmişlik farkı görebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla tek başına coğrafya ülkelerin kalkınma performansını açıklamaya yeterli bir indikatör gözükmüyor. İkinci açıklama seti kültür ve normlar üzerinden gelişebilir. Yani buna siyasi kültür diyebilirsiniz, toplumsal normlar, gelenekler vesaire diyebilirsiniz. Yani buna göre bazı kültürler ekonomik kalkınmaya destek veriyor, teşvik ediyor olabilir. Diğer kültürler ise bir takım pratiklerden dolayı o ülkenin kalkınmasını geri planda tutuyor ya da bir şekilde engelliyor, bloke ediyor olabilir. Bu kültür argümanı bir dönem popüler bir argümandı. Yani siyasi kültürün önemi sıklıkla vurgulanıyor idi. Ama bugün bakıldığında aslında bu da açıklayıcı olmaktan çok uzak. Yani bunun da birkaç tane sebebi var. Yani birincisi kültür çok geniş bir kavram. Yani aynı toplum içerisinde farklı kültür ve normlarla hareket eden kesimler var. Yani otoriter rejimlerde bile örneğin demokrasi yanlısı kesimler var ve bu kesimler sokaklara çıkıyorlar, canları pahasına, özgürlükleri pahasına protestolarda bulunabiliyorlar. Dolayısıyla bir paradigma olarak kültür tek başına o ülkenin aktörlerinin nasıl davranacağına ve bunun bir kolektif sonuca nasıl evrileceğini yeteri kadar izah getiremiyor. İkincisi de önemli bir noktada kültür ve normlar değişiyor. Yani aslında bir açıklayıcı değişken olmaktan ziyade kendileri de uzun vadede açıklanmaya ihtiyaç duyulan şeyler. Çünkü değişiyorlar kültür ve normlar. Burada bir örnek vermek isterim. Ya bu Hajun Chang, Cambridge Üniversitesi'nde kalkınma iktisatı çalışan önemli bir akademisyen. Kalkınma konusunda da pek çok kitabı ve makalesi var. Yani onun çalışmalarında verdiği çarpıcı bir örnek. Ben de burada paylaşmak isterim kültür ve normların nasıl değişiyor olduğuna dair. Örneğin 20. yüzyılın başlarına kadar pek çok insan devletlerin çalışma saatine kısıtlama getirmesine karşı çıkıyordu. Yani bunu kabul edilemez buluyordu. Örneğin ABD'de 1905'te yüksek mahkeme yerel bir mahkemenin bu konuda vermiş olduğu bir kararı reddediyor. Yani o dönemde yerel mahkeme günlük çalışma saatinin 10 saatte kısıtlanması gerektiğini söylüyor. Ve yüksek mahkeme bu kararı reddediyor, anayasaya aykırı buluyor. Sebebi de şu, bu karar bireylerin istedikleri kadar çalışma özgürlüklerini baltalıyor diyor. Ve çalışma saatlerine getirilen kısıt kaldırılıyor. Ya da bu mahkemenin koymuş olduğu karar Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulunuyor. Bugün bakıldığında aslında tam tersi bir normla hareket ediyoruz değil mi? Yani çalışanların günlük çalıştırılabilecekleri maksimum bir saat var ve bu devlet tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu, yani normlar zaman içerisinde değişiyor. Yani kendileri bir açıklayıcı olmaktan ziyade başka faktörlerle değişen, açıklanması gereken unsurlara dönüşüyor. O zaman üçüncü bir açıklama seti var ki bugün benim üzerinde durmak istediğim, uzun uzun tartışmak istediğim konu. O da kurumlar. Yani kurumların önemi. Şimdi Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki bu büyük uçurum nereden kaynaklanıyor diye bakarsanız aslında iki ülkede kurumsal yapılar farklı bir şekilde inşa edilmiş görüyorsunuz. Ekonomide farklı bir kurumsal yapı var Güney Kore'de Kuzey Kore'ye kıyasla. Aynı zamanda siyasi kurumlar açısından baktığınızda da ülkenin bir tanesi diktatörlükle yönetiliyor, diğeri demokrasiyle yönetiliyor. Dolayısıyla Kuzey Kore, Güney Kore ayrışması aslında kültürel farklardan kaynaklanmıyor. Çünkü iki ülke birbirinin aynısı aslında, aynı milletten geliyor. Coğrafyadan kaynaklanmıyor. Çünkü coğrafi olarak zaten aynı coğrafyadalar ve şu anda iki ayrı devlet olarak birbirlerinin sınır komşusu durumundalar. Ama kurumsal yapıların farklılaşmasından kaynaklanıyor. Aslında bu bize kalkınma süreçleri içerisinde asıl belirleyici olan unsurun kurumlar olduğuna dair bir mesaj veriyor. Yani tabii ki sadece iki ülkeye bakarak bunu genellemeniz mümkün değil ama kalkınma iktisatçıları, siyasi iktisatçılar ve karşılaştırmalı siyaset uzmanları farklı ülkeleri hem detaylı vaka analizleri çerçevesinde inceleyerek ya da veri setleri oluşturarak pek çok ülkeyi uzun zaman serisi içerisinde regresyonla, istatistik yöntemleriyle kıyaslayarak buluyor, bakıyor ve bugün görülen, gelinen noktada zannediyorum üzerinde yarı ittifaka varılmış bir husus, kurumların uzun vadeli kalkınmada temel belirleyici unsur olduğu noktasında. Yani bunun itiraz edilen tabii ki noktaları var. Nedenselliğin nasıl çalıştığına ya da hangi tür kurumların kalkınmayı daha iyi teşvik ettiğine dair nüanslar var ama bunları belki soru cevap kısmında daha detaylı konuşabiliriz. Bir kısmını ise zaten birazdan açıklamaya çalışacağım. Aslında kurumların iyi olması, kaliteli olması diğer faktörlerden daha önemli uzun vadeli kalkınma açısından. Kurumlar, yani Douglas North'a referansla söylersek, oyunun kurallarını belirliyor. Bu arada Douglas North yeni kurumsalcı iktisat üzerine yazdıklarıyla Nobel İktisat Ödülü almış ve bu alanında önde gelen teorisyenlerinden birisi. Ve onun yaptığı kısa ve çarpıcı bir tanım. Yani kurumlar oyunun kurallarını belirler. Aslında kurumlar insanlar tarafından inşa edilir. Tabii ki her şey siyasette olduğu gibi kurumlarda aktörlerin tercihlerinin sonucunda ve onların inşa ettiği unsurlar. Ama mesele şu ki bir kere inşa edildikten sonra ve konsolide olunca kurumlar artık aktör davranışlarını şekillendiren, kısıtlayan, tercih setlerini etkileyen yapılara dönüşüyor. Yani bir kere inşa edildikten sonra kurumlar adeta kendi hayatlarını yaşamaya başlıyorlar ve yapışkan unsurlara dönüşüyorlar. Yani tersine çevrilmesi, ortadan kaldırılması, reforme edilmesi o kadar da kolay olmayan unsurlara dönüşüyorlar. Kurumlar kimin kazanacağına, kimin kaybedeceğine de karar veriyorlar aynı zamanda. Yani dolayısıyla bir kurumsal yapılanma içerisinde aktörler siyasette pozisyon alıyor. Söylemiştik yani oyunun kurallarını belirliyor kurumlar diye. Bu açıdan bakıldığında kimin ne kazandığına, ne kaybettiğine, kimin dışlandığına, kimin süreçlere dahil olduğuna aslında kurumsal mekanizmalar aracılık ediyor. Ve hani tanımlarla çok fazla boğmak istemiyorum. Kurumların da farklı türleri var. Mesela Douglas North'a göre formal ve informal kurumlardan bahsetmek mümkün. Son dönemde hani Türkiye'de de çok popüler, hepimizin de çok aşina olduğu bir isim. Daran Acemoğlu'nun bu konuda yazdığı makaleler ve kitaplar var biliyorsunuz. Özellikle James Robinson'la birlikte yazdıkları Ulusların Düşüşü kitabı yani Why Nations Fail kitabı yeni bir kavramsal çerçeve ortaya koyuyor kurumlarla ilgili. Yani orada iki tür kurumsal yapı var. Bir kapsayıcı kurumlar, diğeri ise dışlayıcı kurumlar. Şimdi kapsayıcı kurumlar ekonomik ve siyasi kurumlar. Siyasi açıdan gücün mümkün olduğu kadar farklı kesimlere yayıldığı, gücü elinde bulunduran kesimlerin yani yönetici kesimlerin, elitlerin denge denetleme mekanizmalarıyla kontrol altında tutulduğu, hukukun üstünlüğünün ve fırsat eşitliğinin bolca olduğu yapılar. Ekonomik açıdan bakıldığında da refahın toplumun değişik kesimlerine mümkün olduğu kadar objektif kriterlerle adil bir şekilde dağıtıldığı yapılar. Dışlayıcı kurumlar ise bunun tam tersine tekabül ediyor. Yani ekonomik anlamda bakıldığında dar bir elit kesim elinde muazzam bir ekonomik güç birikiyor ve bu elit kesim siyasi anlamda hiçbir şekilde hesap vermiyor. Yani ne bağımsız denge denetleme kurumları var ne de o ülkenin seçmenleri, vatandaşları siyaseten kararların nasıl alınabildiğine dair herhangi bir söz hakkına sahip olabiliyor. Dolayısıyla baktığınızda iki tür farklı kurumsal yapıdan bahsetmek mümkün argümanını öne sürüyorlar. Ve burada özellikle mülkiyet haklarını koruyan, devlet kapasitesini artıran, ekonomik ve siyasi aktörlerin gücü elinde bulundururken belli denge denetleme mekanizmalarıyla kontrol altında tutulduğu, kamu menfaatine sorunların çözüldüğü kurumsal yapılardan bahsediyoruz. Eğer bir ülkenin uzun vadeli kalkınması mümkün kılınacaksa bunu aslında bu tarz kurumsal yapılar temin ediyor. Yani kapsayıcı kurumlar uzun vadeli ekonomik kalkınmanın temelinde belirleyici unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Acemoğlu ve Robinson'ın argümanına göre. Yani basite indirgeyecek olursak böyle bir şemadan bahsetmek mümkün. Ama dediğim gibi bu yeni bir argüman değil bir açıdan. Çünkü kurumların uzun vadeli kalkınmanın temelini oluşturduğu argümanı Douglas North'tan beridir. Yani ondan evveli de var ama yani Douglas North'la birlikte çok daha popüler ve sistematik bir şekilde incelenmeye başladığı için dönüm noktalarından bir tanesini bu olarak koyuyoruz. Literatürde bilinen bir şey. Bununla ilgili pek çok başka çalışma da daha sonradan yapılıyor. Burada önemli olan nokta şu, yani aktörlerin davranışları aslında kurumsal yapılar tarafından şekilleniyor. Yani aktörlerin tercih fonksiyonlarını ne şekillendiriyor diye sorduğumuzda mevcut kurumsal yapılar burada temel öneme sahip. Yani meseleyi biraz daha basite indirgeyerek günlük dilde anlatacak olursak esasında şu var. Eğer bir ülkenin kurumları bireyleri kurallar ekseninde çalışmaya, kendi yeteneklerini ve vasıflarını arttırarak toplumsal hiyerarşide yükselmeye teşvik ediyor ise bireyler için rasyonel olan bu şekilde piyasaya dahil olmaktır. Bu şekilde kendini geliştirerek, mümkün olduğu kadar çabalayarak, çalışarak toplumsal hiyerarşinin üst tabakasına yükselmeye çalışır. Ancak o ülkede kurumsal yapılar, siyasi bağlantılar, kayırmacılık ya da sadakat temelli bir ödül ve ceza mekanizması işletiyorsa bu bireyler için daha çok piyasa dışı networklere yatırım yaparak yükselecekleri bir teşvik mekanizması kuruyor demektir. Ki böyle bir ortamda kimse kendisini geliştirmeye çalışmayacaktır. Yani eğer bireysel rasyoneliteyi böyle bir dar eksende alıyor isek, o kurumsal yapı içerisinde rasyonel olan o bireyler için mümkün olduğu kadar siyasi bağlantılara yatırım yapmak ve oyunun kuralları öyle koyulduğu için bu şekilde oynamak isteyecektir. Yani gördüğünüz üzere kurumsal yapılar aktörlerin tercih setlerini şekillendirmede belirleyici öneme sahip. Yani tabii burada büyük bir soru işareti var. Bir, kurumsal yapıların kaynağı nedir? Yani iyi kurumların kaynağı nedir? Neden bazı ülkeler kapsayıcı kurumlar geliştirebiliyor da diğer ülkeler dışlayıcı kurumsal yapılara hapsolmuş durumda? Birinci önemli soru bu. Bunu ilerleyen noktalarda daha detaylı tartışırız. İkinci önemli soru ise şu. Özellikle dışlayıcı kurumlara sahip olan aktörlerin kapsayıcı kurumsal yapılar inşa edebilmesi, yani mevcut yapıları reforme edebilmesi nasıl mümkün olabilir? Çünkü şöyle bir paradoks yaşıyor kapsayıcı olmayan kurumlarla yönetilen ülkeler. Yani örneğin diktatörlükler, örneğin ekonominin çok kötü yönetildiği kronik kapitalistik yapılar. Burada reforme etme kapasitesine sahip aktörler tam tersine mevcut kurumsal yapıdan en fazla çıkarı elde eden aktörler oluyor. Yani sizin o kurumları reforme etmesini beklediğiniz, o kurumları reforme etme kapasitesine, gücüne sahip siyasi aktörler çoğu kez aslında mevcut siyasi ve ekonomik sistemin kaymağını yiyorlar. Dolayısıyla burada bir İngilizce'de Paradox of Embedded Agency denilen, yani Türkçe'ye iliştirilmiş aktör paradoksu diye çevirebileceğimiz bir paradoks var. Yani reformları yapması gereken aktörler tam da mevcut dışlayıcı kurumsal yapılardan güç devşiren, çıkar elde eden, zenginlik kazanan aktörler. Dolayısıyla nasıl olacak da bu kapsayıcı olmayan kurumlar zaman içerisinde reforme edilerek demokrasiye ve sağlam bir kural temelli ekonomiye geçiş yapılabilecek? Bu iki soruyu şimdilik burada bırakıyorum. İlerleyen kısımlarda bunu daha detaylı konuşacağız. Soru cevap kısmında da belki açabiliriz. Ama toparlayacak olursak kurumlar benim de baktığım eksende uzun vadede ekonomik kalkınmanın temelini oluşturuyor ve aynı zamanda da bireylerin tercih fonksiyonlarını şekillendiriyor. Şimdi burada meta kurumlar diye bahsedecek olursak ya da günümüzdeki bu kurumlar tartışmasının önemi nereden geliyor diye soracak olursak benim konuşmamın ikinci kısmı başlamış oluyor ve demokrasi kalkınma ilişkisi gündemimize giriyor. Yani bugün bence en önemli, en heyecan verici tartışmalardan bir tanesi bu. Yani demokrasi ile kalkınma arasında nasıl bir ilişki var ve kurumlar bu süreçlerde nasıl rol oynuyorlar? Baktığınız zaman aslında bu yeni bir tartışma değil. Yani açılışta siz de bahsetmiştiniz zaten. Demokrasi ile kalkınma arasındaki ilişki 1960'ların başından itibaren sistemli bir şekilde çalışılmaya başlandı aslında siyaset bilimi ve karşılaştırmalı siyasi iktisat literatüründe. İlk sistematik yaklaşım bu konuyla ilgili modernleşme kuramı. Biliyorsunuz Seymour Martin Lipset'in 1959'da yazdığı bugün bir klasik haline gelmiş olan çok önemli bir makalesi var. Orada ilk defa modernleşme kuramını biz sistematik bir şekilde görüyoruz. Yani neyi iddia ettiğini o çalışmada Lipset net bir şekilde söylüyor. Yani buna göre demokratikleşmenin gerçekleşebilmesi için ülkelerin belli bir kalkınma seviyesine ulaşması gerekiyor. Yani buna göre belli bir ekonomik gelişmişlik düzeyinin üzerindeki ülkeler demokratik rejimlere sahip olabiliyorlar. Yani gerçekten de bugün baktığınızda örneğin kişi başına düşen geliri en yüksek ilk 20 ülkeyi sıralayın. Bu ilk 20 ülke arasında petrol zengini olan Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve bence özel bir vaka olan Singapur'u bir kenara bırakırsanız geri kalan ülkelerin hepsi demokrasiyle yönetiliyor. Yani kişi başına düşen geliri en yüksek olan ilk 20 ülkenin petrol zengini olan ülkeleri kenara bıraktığınızda demokrasiyle yönetildiğini görüyorsunuz. Yani bu ilk bakışta ekonomik kalkınmayla demokrasi arasında bir korelasyon olduğuna dair kuvvetli bir mesaj veriyor. Yani sadece 20 ülkeye değil de dünya geneline baktığınızda da böyle bir korelasyondan bahsetmek mümkün. Ama bu korelasyon gerçekten bir nedensel ilişkiye tekabül ediyor mu? Ediyorsa bu nedensellik nereden işliyor? Yani demokrasi mi ekonomik kalkınmaya sebep oluyor uzun vadede? Yoksa ekonomik kalkınmanın sonucunda demokrasi bir rejim olarak ülkelerin gündemine mi geliyor? İşte bu tartışma 1960'lardan beridir yoğun bir şekilde yapılan bir tartışma. Yani modernleşme teorisinin aslında öne sürdüğü şey ekonomik kalkınmanın zaman içerisinde demokratikleşmeye sebep olabileceği. Yani burada da olası mekanizmalar ekonomik kalkınmanın eğitim seviyesinin artmasına ve orta sınıfların genişlemesine neden olması, emeğin örgütlü hale gelmesi, yani genişleyen orta sınıfların daha fazla vergi vererek bir taraftan devletin kalkınmasına sebep olması ama verdikleri verginin karşılığında ve daha fazla kendisini gerçekleştirebileceği zamanı ve imkanları olmasının sonucuyla da demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğüne dair taleplerinin artması mekanizmasıyla karşılıklı devlet ve vatandaşlar arasında hak özgürlük mücadelesi gerçekleşmesi ve bunun sonucunda ülkenin demokratikleşmesi. Yani aslında nedensellik ekonomik kalkınmanın eğitimi arttırması, orta sınıfları genişletmesi ve genişleyen orta sınıflarında daha fazla kültür, daha fazla eğitim neticesinde ve verdikleri verginin de hesabını soracak şekilde daha fazla siyasi hak ve özgürlük talep etmesi. Dolayısıyla demokratikleşmenin bu sürecin sonucunda gerçekleştiği argümanı karşımıza çıkıyor. Yani aslında ikna edici bir argüman. Ya baktığınızda çok tuhaf bir argüman gibi gelmiyor ama daha sonraki çalışmalarda bunun ampirik olarak pek çok anomaliyle karşılaştığını görüyoruz. Yani örneğin son araştırmalar ülkelerin her gelişmişlik seviyesinde demokrasiye geçiş yapabildiğini gösteriyor. Yani demokrasiye geçebilmek için belli bir ekonomik kalkınma seviyesine ulaşmış olmak gerekmiyor. Yani pekala 3.000-3.500 dolar kişi başına düşen gelir seviyesinde de demokrasiye geçen ülke örnekleri var ve bu bize şunu gösteriyor. Demokratikleşmek için, demokrasiye geçebilmek için pek çok faktör etki ediyor. Yani bu örneğin o ülkenin diktatörünün ölümünün ardından arkasından gelenlerin hızlı bir şekilde koordine olup o otoriter rejimi tutmayı başaramaması sonucunda demokratik güçlerin öne çıkıp sistemi değiştirmesi olabilir. Tamamen şans eseri bir dönüşüm gerçekleşmesi olabilir. Yahut da örneğin uluslararası faktörler olabilir. Yani demokrasi dalgalarla kimi araştırmacılara göre geliyor ve gidiyor. Dolayısıyla kuvvetli bir uluslararası demokratikleşme dalgası pekala diktatörlükle yönetilen bir ülkeyi ya da otoriter bir ülkeyi hızlı bir şekilde ekonomik gelişmişliği zayıf bile olsa demokrasi kampına atabilir. Yani Portekiz'de örneğin ya da İspanya'da, İspanya örneği daha çok bilinen bir örnek. Franco öldükten sonra hızlı bir şekilde ülke demokratikleşmeye geçti. Ya da dünyanın başka yerlerinde çok daha çarpıcı farklı örnekler bulmak mümkün. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Yani modernleşme kuramının söylediği gibi belli bir ekonomik kalkınma seviyesine ulaşmak gerekmiyor demokratikleşmeye geçmek için. Pek çok başka faktör devreye girebilir iç ve dış ve ülke her ekonomik kalkınmışlık düzeyinde demokratikleşmeyi gerçekleştirebilir. Bununla ilgili pek çok ampirik veri var. Ama şu da literatürün son dönemde üzerinde neredeyse ittifaka vardığı bir konu. Kişi başına düşen gelir arttıkça demokratik direnç de yükseliyor. Yani geriye dönüş zorlaşıyor. Bu nedenle her durumda ekonomik kalkınmanın demokrasi için iyi olduğunu vurgulayabiliriz. Yani ülkeler her seviyede demokrasiye geçiş yapabilirler. Literatürün bize söylediği bu. Ancak demokraside tutunabilmeleri, demokrasinin uzun vadeli, kalıcı ve konsolide olabilmesi o ülke için kişi başına düşen gelirle doğru orantılı gözüküyor. Yani yüksek gelire sahip olan ülkelerin demokraside tutunabilme kapasitesi mevcut literatüre göre çok daha yüksek oluyor. O nedenle ekonomik kalkınma demokrasi için bir emniyet sübabı oluşturuyor diyebiliriz. Ama modernleşme teorisi farklı alanlarda da eleştirildi. Yani sadece koymuş olduğu kişi başına düşen gelir bandı ya da ekonomik gelir arttıkça demokratikleşme artar argümanının dışında nedensellik gerçekten böyle mi işliyor sorusunu da gündeme getirdi. Yani daha sonraki çalışmalar örneğin nedenselliği tersine çevirip incelemeye çalıştı. Ya acaba demokrati ekonomik kalkınmaya sebep oluyor olabilir mi? Yani ekonomik kalkınma her seviyede, yani demokratikleşme her seviyede mümkün ise diğer taraftan baksak, yani demokrasi ekonomik kalkınmanın sebebi olabilir mi argümanı? Bence bu son dönemde çok daha heyecan verici, çok daha önemli bir soru haline gelmeye başladı. Çünkü dikkat ederseniz Çin'in yükselişiyle birlikte acaba otoriter kalkınma mümkün mü sorusu gündeme geliyor ve kimi ülkeler aslında böylesine kriz anlarında, bir anksiyete döneminde, uluslararası sistemin türbülanstan geçtiği dönemde güçlü liderliği demokrasiye tercih edilebileceğini iddia ediyor. Yani buradaki temel argüman da şuradan gidiyor. Eğer demokrasiyle kalkınma arasında somut bir bağlantı yoksa, örneğin Çin gibi otoriter ülkeler hızlı bir şekilde ekonomik kalkınma sağlayabiliyorlar ise, demokrasinin o zaman ekonomiyle bağlantısı sanıldığı gibi kuvvetli değil argümanı ortaya çıkıyor ve bu otoriter liderlerin de aslında meşruiyet üretme zeminlerinden bir tanesine dönüşmüş olabiliyor. Yani sorunları çözen bir unsur olarak değil de özellikle kriz anlarında demokrasinin daha fazla kaos yaratabileceği argümanı otoriter liderler tarafından işleniyor ki buradan zaten güçlü liderliğe, düzene, sıkı kontrole vurgu ortaya çıkıyor. Bu konuya zaten üçüncü kısımda daha detaylı gireceğim ama burada söylemek istediğim şey şu, yani demokrasinin ekonomik kalkınmaya sebep olup olmadığı argümanı da son dönemde çok yoğun bir şekilde tartışıldı. Ve ilk literatür bununla ilgili aslında bir nedensel ilişki olmadığına vurgu yapıyor. Yani demokrasi anlamlı bir şekilde ekonomik kalkınmaya etki etmiyor argümanı var. Bu konuda pek çok çalışma var. Yani saatlerce üzerine konuşabiliriz her bir çalışmanın ama birkaç tane çarpıcı olan örnek var. Örneğin Robert Barron'un 1997'de yazdığı bir makale var. Ya oradaki bulgusu net. Diyor ki daha fazla siyasi hak vermenin demokrasi üzerinde bir etkisi yoktur. Yani dolayısıyla daha fazla demokratikleşme daha çok ekonomik kalkınma getirmiyor. İkisi arasında herhangi bir nedensel bağlantı bulamıyor Barron. Daha sonra mesela John Gehring yine 2005'te yazdığı bir makalede, bu ortak bir makale bu arada, farklı yazarlarla birlikte yazılmış kapsamlı bir makale. Orada da bulguları demokrasinin ekonomik büyümeye net etkisinin olmadığı yönünde. Aslında yani demokrasiden ekonomik kalkınmaya giden literatürdeki ilk çalışmalar pesimistik bir mesaj veriyor. Yani demokrasi ekonomik kalkınmaya sebep olmuyor ya da ikisi arasında somut bir bağlantı yok argümanı işleniyor. Ama son dönemde biz bu argümanın geçersiz olduğunu iddia eden teorileri ve çalışmaları daha çok görüyoruz. Bunun iki sebebi var bence. Yani bunlardan bir tanesi teknik. Ekonomik kalkınmayı nasıl ölçtüğünüz, farklı ölçüm yöntemlerine göre nasıl bir veri setiyle çalıştığınız çok büyük önem kazanıyor. İkincisi de tabii demokrasiden ne anladığınız çok büyük önem kazanıyor. Yani demokrasi dediğimizde genel bir konsept var. Minimum düzeyde demokrasinin ne olduğuna dair belki ittifak edebiliriz ama demokrasiyi ölçerken kullandığınız metotlar, veri setleri, o veri setlerinin ne kadar sağlıklı, kuvvetli verilerden oluştuğu aslında sonucu doğrudan etkiliyor. Örneğin son dönemde yapılan çalışmalara bakarsanız demokrasiyi farklı bir şekilde kavramsallaştırdıkları ve demokrasiyi ölçerken kullandıkları veri setleri konusunda çok daha titiz, çok daha nüanslara imkan veren çalışmalar olduğunu görüyoruz. Yani bu aslında veri toplama kalitesiyle, yani toplanılan verilerin temizlenmesi, analiz edilmesi ve aynı zamanda tabii ki kullanılan istatistik metotların gücüyle de alakalı bir şey. Yani bilim kümülatif bir şekilde ilerlediği için biz geçmiş çalışmaların üzerine yeni çalışmalar yaparak bugün eskisine nispetle daha iyi nedensellik kurabiliyoruz. Yahut var olduğunu iddia ettiğimiz nedensel ilişkilerin, yani hipotezlerin testlerini daha sistematik bir şekilde yapabiliyoruz. Mesela bu eksene oturttuğumuz çalışmalardan bir tanesi yine işte Daren Acemoğlu'nun yapmış olduğu çalışma denilebilir. Yani son dönemde zaten demokrasinin ekonomik kalkınmaya sebep olduğuna dair en kuvvetli argüman zannediyorum Acemoğlu ve birlikte çalıştığı akademisyenlerden geliyor. Yani pek çok akademisyen bu konu üzerine çalışıyor ve çok kıymetli çalışmalar var. Ama en çok bilinen çalışmalar arasında, yani Türkiye'de de çok tanınan çalışmalar arasında herhalde Acemoğlu'nun çalışmalarını saymak mümkün. Örneğin Acemoğlu'nun 2019 yılında basılan ortak bir makalesinde, Journal of Political Economy'de basılmış bir makale. Bu arada bu makale dediğim gibi ortak yazarlı bir makale ve diğer yazarlar Suresh Naidoo, Pascal Restrepo ve James Robinson. Bu makalede yazarlar demokrasinin ekonomik kalkınmaya sebep olduğunu iddia ediyorlar. Bulguları da şu: demokrasiye geçiş yapan ülkeler, eğer demokrasiye geçmemiş olsalardı gerçekleştirebilecekleri ekonomik büyümeye kıyasla demokratikleştikten sonraki 25 yıl içerisinde %20 daha fazla kişi başına refah gerçekleştirebiliyor. Yani demokrasiye geçmiş olan ülkeler, demokrasiye geçmemiş oldukları duruma kıyasla demokratikleştikten sonraki 25 yıl içerisinde %20'lik bir daha yüksek büyüme oranına, yani kişi başına düşen gelirde artış oranına ulaşabiliyorlar. Yani bu demokrasinin net bir şekilde ekonomik kalkınmaya sebep olduğunu bize gösteriyor. Bu eksende yapılmış olan başka çalışmalar da var dediğim gibi ve son dönemde İBRE bu açıdan bakıldığında demokrasi evet ekonomik kalkınmaya sebep olur argümanına doğru kayıyor gözüküyor. Ama bunun tersini iddia eden pek çok çalışmada, az önce de birkaç tanesini vurguladığım üzere var. Yani bunların arasında bir kısmı hiçbir bağlantı olmadığını iddia ediyor. Diğer kısmı ise hatta negatif bir bağlantı olduğunu iddia ediyor ki son dönemde bunu iddia eden çok az insan kaldı. Çünkü ilk baştaki çalışmalar büyük ihtimalle verilerin kısıtlı olması ve yapılan analizlerin aslında tam olarak ilişkiyi ölçememesi ya da tahmin edememesi sonucunda ortaya çıkmıştı. Yani iki tane kamptan bahsedebiliriz özetle. Bir kesim demokrasiyle kalkınma arasında bağlantı olmadığını, yani yeterince kuvvetli bir bağlantı olmadığını iddia ediyor. Diğer kesim ise az önce Acemoğlu'nun çalışmasında vurguladığım üzere demokrasinin net bir şekilde ekonomik kalkınmaya sebep olduğunu söylüyor. Peki demokrasi nasıl ekonomik kalkınmayı destekliyor? Yani buradaki nedensel mekanizma nereden geliyor? Aslında mesela Acemoğlu'nun yine çalışmasında ortak yazarlarla birlikte 3 tane temel mekanizma var. Birincisi, demokrasiler ekonomik reformları daha kolay gerçekleştirebiliyorlar. Yani devletin mali kapasitesi şeffaflık ve hesap verilebilirlik nedeniyle olsa gerek artıyor. Yani daha kolay ekonomik reform yapılabildiği için toplumun rızasını, meşruiyetini insanların memnuniyetinden aldığı için demokratik rejimler toplumun rızasını kazanabilmek için daha kapsamlı reformları devletin mali kapasitesini arttıracak şekilde daha iyi yapabiliyorlar otokratik rejimlere göre. İkincisi, tabii kamu malı sayılan eğitim ve sağlık konularına daha fazla yatırım yapıyorlar demokrasiler. Yani otoriter rejimlere kıyasla ortalamada kamu malı sayabileceğimiz ama uzun vadeli ekonomik kalkınmanın temelini oluşturan, yani eğitim, sağlık, altyapı gibi alanlara daha fazla yatırım yaptıklarını buluyor yazarlar. Ve buna da tabii ki demokrasilerde iktidarlar tekrardan seçilmek isterler. Tekrardan seçilmek için de seçmenlerin rızasını üretmeleri gerekir. Yani performans meşruiyeti göstermeleri lazım. Bu performans meşruiyeti de toplumun en fazla kesimine kamu malını en iyi şekilde ulaştırabilmelerinden gidiyor. Tabii ki herkesi yatay kesen eksenler eğitim, sağlık, altyapı gibi ortak alanlar. Ve bu alanlara demokrasilerin daha fazla yatırım yaptığı vurgulanıyor. Yani insan kaynağı kuvvetleniyor. Ya asıl da baktığınızda kurumların en büyük katkısı kanaatimce inşa ettiği yapıyla birlikte insan kaynağını uzun vadede geliştiriyor olması. Yani en başta verdiğim örneğe o yüzden dönmek isterim. Eğer bir ülkede kurumlar insanların rekabete, kendi kapasitelerine ve yeteneklerine güvenerek piyasada var olabileceklerine dair kuvvetli sinyaller gönderiyor ise insanlar için rasyonel olan şey kendi yeteneklerini geliştirmektir. Piyasa rasyonelitesi içerisinde rekabetini mümkün olduğu kadar kuvvetlendirebilmektir. Ama o ülkenin kurumları insanlara siz siyasi yakınlığınızla, kurmuş olduğunuz clientelistik ilişkilerle belli bir noktaya gelirsiniz mesajını veriyor ise insanların yapacağı şey tabii ki o tarz ilişkilere yatırım yapmak olacaktır. Yani bu açıdan bakıldığında demokrasilerde şeffaflık, hesap verilebilirlik ve daha fazla insanın meşruiyetini kazanma norm olduğu için ya da onların rızasını kazanma temel kaygı olduğu için daha fazla kamu malına ve insan kaynağına yatırım yapmak gibi bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Ve son olarak da mekanizma bir ihtimal daha fazla yatırım ve daha sosyal huzursuzluk gibi bir durumla karşı karşıya demokrasiler. Yani demokrasiler daha fazla yatırım çekiyorlar, ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlıyor ve insanlar sistemin içerisinde kendilerini var kılabildikleri için, bir şekilde sorunları barışçıl, şiddete başvurmadan çözebildikleri için uzun vadeli kalkınma, sosyal huzursuzlukların az olduğu demokrasilerde daha kolay mümkün olabiliyor. Ya bu şiddet unsuruna özellikle vurgu yapmakta fayda var. Yani son zamanda yapılan çalışmalarda şiddetle uzun vadeli kalkınma arasındaki ilişkiyi daha net ortaya koyuyor. Yani toplumların şiddeti kontrol edebilme, düzeni sağlayabilme kapasiteleri kaynakların daha verimli kullanılabilmesi ve dağıtılabilmesi için de önemli bir yapısal alan açmış oluyor. Bu nedenle demokrasilerin sosyal huzursuzlukları azaltma kapasitesi uzun vadeli kalkınma güçlerini arttırıyor denilebilir. Ama tabii burada dikkat edilmesi gereken nokta, bazı otoriter rejimler bu unsurları demokrasi olmadan da sağlayabilirler. Yani dikkat ederseniz sıkı bir maliye politikası izleme, devletin mali kapasitesini arttırmak için İlla ki demokrasi olmanıza gerek yok. Ya da örneğin kamu malı sağlama konusunda pekala belli otoriter liderler eğitime yatırım yapabilir, sağlığa yatırım yapabilir ve altyapıya yatırım yapabilirler. Yani bu sayede uzun vadeli kalkınma unsurlarını esasında göz ardı etmemiş olabilirler. Yani burada önemli olan bir nokta zannediyorum eleştirel düşüncenin teşvik edilmesi. Yani çünkü inovasyonun gerçekleşebilmesi, uzun vadeli kalkınmanın mümkün kılınabilmesi için özgür düşüncenin de teşvik edilmesi çok büyük önem kazanıyor. Otoriter ülkelerde özgür düşüncenin gelişmeyeceğini biliyoruz. Yani bu bir kısıtlayıcı kanal olabilir ama bu tarz konularda da örneğin Çin gibi ülkelerde muazzam bir teknoloji yatırımı olduğunu görüyoruz. Yani mühendislik alanlarına çok büyük bir yatırım gerçekleştiriliyor. Yani o konudaki açık mühendislik yatırımlarıyla tamamlanmaya çalışılıyor denilebilir. Yani bu konuyu da üçüncü kısımda anlatacağım umarım. Zaten bu noktada sunumu tamamlamış olacağım. Şimdi üçüncü kısma gelirsek, niçin bu tartışma bugün önemli? Yani niçin biz demokrasi, ekonomik kalkınma ve kurumlar arasındaki ilişkiye bugün çok daha fazla önem veriyoruz? Ya bunlardan birincisi ve en önemli unsur uluslararası sistemin dönüşüyor olduğu gerçeği. Yani bugün biz liberal uluslararası sistemin bir krizden geçtiği sistem içerisinde yaşıyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı'nın hegemonyası geriliyor. Çin ve Rusya gibi aktörler uluslararası sahnede çok daha öne çıkmış gözüküyorlar. Ve Çin'in temsil ettiği bir grup ülke aslında otoriter rejimlerle kalkınma süreçlerini gerçekleştiriyorlar. Ve hibrit bir uluslararası sisteme gidiyoruz. Yani özellikle 2008 krizine kadarki dönemde uluslararası sistem aslında liberalizm ve serbest piyasa ekseninde şekillenmişti. Yani Soğuk Savaş'ın bitişinden 2008 krizine kadarki dönemde sürekli demokrasiler genişledi. Serbest piyasa ekonomisi pek çok ülkede norm haline geldi ve biz liberal uluslararası düzenin hızla büyüdüğü, eksen genişlettiği bir döneme şahitlik ettik. Ama 2008 kriziyle birlikte bir şey oldu. Yani demokrasiler, kalkınmış kapitalist ülkeler ciddi anlamda bir buhrana girdiler. Bu o zamana kadar Büyük Depresyon'dan beridir yaşanan en ağır krizdi. Ve o günden beridir, belki soru cevap kısmında detaylarını açabiliriz, ciddi bir meşruiyet krizi yaşıyorlar. Yani toplumun önemli bir kısmı küreselleşme süreçlerinde geride bırakılmış gözüküyor. Eşitsizlikler, özellikle gelir ve refah adaletsizliği büyük bir probleme dönüşmüş durumda ve pek çok Avrupa Birliği ülkesi hepinizin bildiği üzere yeteri kadar hızlı büyüyemiyor. Yani Euro krizinin getirdiği o büyük kriz yıkımla birlikte özellikle periferideki ülkeler bir türlü ekonomik toparlanmayı gerçekleştiremediler ve bunun üzerine pek çok başka siyasi şok da yaşadılar. Dolayısıyla demokrasiler kendi içlerinde şu anda bir kriz içerisinde gözüküyor. Ve bu sağ otoriter popülist liderlerin yükseleceği bir zemin oluşturmuş durumda. Yani biz bunu pek çok ülkede görüyoruz. Yani Trump örneğin hiç hesapta yokken Amerikan başkanı seçildi. Trump yeniden seçilemedi belki 2020'de ama 70 milyonun üzerinde oy almayı başardı ve aslında Trumpizm bir yere gitmiş değil. Biden döneminin politikalarına göre belki de daha sonra kuvvetli bir şekilde geri dönebilir. Yani demek istediğim şey ekonomik problemler, eşitsizlikler, toplumun bir kesiminin artık mevcut kurumlara yeteri kadar güvenmiyor olması Batı içerisinde ciddi bir problem yarattı. Şimdi bu süreçte bir başka şey oldu. Az önce söylediğim gibi Çin ve Rusya gibi ülkeler, özellikle Çin, son 30-40 yılda büyük bir başarı yakaladı. Ekonomik büyüklük olarak örneğin yılda ortalama %10 gibi bir büyümeyle Çin uluslararası ekonomiye, ticarete dahil oldu. Şu anda dünyanın her tarafında Çin yatırımları ve Avrupa'nın periferisi dahil olmak üzere kuvvetli bir şekilde ülkelerin siyasi ve ekonomik ajandalarında söz sahibi. Yani Çin önemli bir aktör artık. Küresel bir aktör. Bölgesel bir hegemon değil, küresel bir hegemona dönüşmüş durumda. Ve bunu yaparken de Çin otoriter kapitalizm üzerinden, yani otoriter devlet kapitalizmi diyebileceğimiz bir model üzerinden gerçekleştiriyor bu dönüşümü. Otoriter devlet kapitalizminin ne olduğunu soru cevap kısmında da merak ederseniz detaylı bir şekilde çalışabiliriz ya da konuşabiliriz ama üç şeyi söylemek lazım. Yani içinden geçtiğimiz hibrit dönemde farklı normlar, farklı politik ekonomi paradigmaları birbiriyle çarpışıyor. Bunlardan bir tanesi demokratik kapitalizm. Yani Batı'da görmeye alışık olduğumuz serbest piyasa ekonomisi, liberal demokrasi ve çok taraflılığa dayanan uluslararası düzen. Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Dünya Bankası gibi kurumlar vasıtasıyla. Diğer tarafta ise Çin'in başını çektiği otoriter devlet kapitalizminin hızlı bir şekilde yükselişe geçtiğini ve nüfuzunu artırdığını görüyoruz. Burada devlet önemli bir oyun kurucu aktör. Yani sadece kriz anlarında müdahale edip sonradan çekilen bir aktör değil. Bu ülkelerde temel vurgu bireysel hak ve özgürlüklere değil, kamusal düzen ve istikrara yapılıyor. Yani pek çok mesele hızlı bir şekilde güvenlikleştiriliyor. Ulusal güvenlik meselesi haline getiriliyor ve kamu düzeni diğer faktörleri dışlayan birden temel bir mesele haline dönüşüyor. Diğer önemli ayrım ise otoriter devlet kapitalizminde düzenleyici, denetleyici kurumlara fevkalade soğuk yaklaşılıyor. Yani asıl olan hızlı kalkınmaktır. Hızlı kalkınma güçlü liderlik getirir. Güçlü liderlik de kurumları kontrol etmesi üzerine bina edilebilir. Argümanı bu tarz ekonomilerde biraz basitleştirerek söylüyorum belki ama öne çıkıyor. Dolayısıyla içinden geçtiğimiz süreçte hangi politik ekonomi paradigmasının önümüzdeki 10 yılları şekillendireceğine dair bence kolay kolay neticelenmeyecek hibrit bir döneme girmiş durumdayız. Ve bu hibrit dönem liberal uluslararası düzenin defansa çekildiği, otoriter devlet kapitalizminin daha kuvvetlendiği, ön plana çıktığı bir denklem ortaya çıkartıyor. Son olarak şunu söyleyeyim, otoriter devlet kapitalizminin uzun vadede kalkınmayı sağlayabileceğine dair çok ciddi şüpheleri olan birisiyim. Yani ben kendi çalışmalarımda da, birlikte yaptığımız diğer çalışmalarda da şu noktayı vurguluyoruz. Uzun vadede eğer kurumlar kalkınmanın temelini oluşturuyor ise bu kurumların kalitesi toplumun büyük kesimine söz hakkı tanıyor olması, kendini gerçekleştirebileceği zemin oluşturması bence temel önemde ve bu açıdan bakıldığında otoriter devlet kapitalizminin aslında uzun vadeli kalkınmayı sağlama konusunda ciddi problemleri olabileceğini düşünüyorum. Ama bu hemen bugünden yarına hızlı bir şekilde bu ekonomilerin krize gireceğini ya da liberal uluslararası düzenin tekrardan geri geleceğini bize göstermiyor. Tam tersine ben liberal uluslararası düzenin kapsamlı bir reformdan geçmesi gerektiğini ama bunu yapmasının zor olduğunu düşünenlerdenim. Diğer taraftan ise sermaye hızlı bir şekilde otoriter olan ülkelerden kaçıyor değil. Yani bunun altını çizmek lazım. Yani uzun vadede kaliteli kurumlar ekonomik kalkınmayı sağlıyor. Daha kapsamlı ya da daha kaliteli doğrudan yabancı yatırım çekilmesine imkan veriyor ama aslında sermayenin temel motifi kar. Yani bir ülkede karlılık görüyor ise buna göre hareket edecektir. Ve otoriter ülkeler de pekala hukukun üstünlüğü ya da demokrasi insan hakları kanalıyla değil ama başka tür sözleşmelerle, başka tür anlaşmalarla uluslararası sermayeye istedikleri güvenceleri verebilir. Yani bugünün otoriter liderlerinin eskiye kıyasla bir farkı varsa oyunu kurallarına göre oynuyor olmaları. O yüzden zaten biz demokratik gerilemeyi birden askeri darbelerle ya da parlamentoların, muhalif partilerin kapatılmasıyla görmüyoruz. Dikkat ederseniz kademeli bir şekilde basamak basamak bir otoriterleşme süreci yaşanıyor pek çok ülkede. Yani Macaristan'a bakın, kurumlar ilga edilmiyor, kontrol altına alınıyor. Medya, ekonomi, mahkemeler hızlı bir şekilde siyasetin kontrolüne geçiyor. Ama bu tabii ki az önce söylediğim gibi birden parlamentonun kapatılması yahut da darbeler yoluyla demokrasinin kesintiye uğraması şeklinde olmuyor. Aynı şey piyasa alanında da geçerli. Yani otoriter liderler her şeyi devlet kontrolüne almıyorlar. Her şeyi hızlı bir şekilde kamulaştırmıyorlar. Tam tersine piyasaya yönelik pozitif mesajlar veriyorlar. Ama piyasayı şekillendiriyorlar. Yani aslında market capture diyebileceğimiz piyasanın ele geçirilmesi gibi bir fenomenle karşı karşıyayız. Bu ne demek? Piyasa içerisinde belli iş adamı grupları hızlı bir şekilde destekleniyor. Kuvvetli bir şekilde devlet desteğine maruz kalıyor yahut bundan istifade ediyor. Muhalif kesimler ise başta vergi cezaları vesaire olmak üzere devlet imkanlarından bir şekilde mahrum bırakılıyor. Ve bu güç dengesini ekonomik anlamda hızlı bir şekilde otoriter popülist liderlerin lehine değiştirmiş oluyor. Tabii bu konuları daha detaylı bir şekilde tartışabiliriz. Yani isterseniz ben şimdilik burada durayım. Sizin sorularınız var ise onlarla açmaya çalışalım.
Teşekkür ederiz hocam. Çok faydalı bir sunum oldu. İsterseniz sorular var, onlara bir bakalım. Barış Bey'in bir sorusu var, Barış Çelik. Toplumların kapsayıcı kurumlar geliştirmeleri ve bunları sürdürebilmeleri için demokrasi geçmişlerinin ve demokrasiye geçiş şekillerinin belirli özelliklere sahip olması gerekiyor mu sizce diye bir soru sormuş.
Yani çok teşekkür ediyorum Barış'a. Aslında bu tartışmalı bir konu. Dediğim gibi demokratikleşmeye geçmek her ekonomik kalkınma düzeyinde olabiliyor ve toplumların evet yani demokratik tecrübeye sahip olması, eskiden getirdikleri bir takım normların ya da tecrübelerin olması bu süreci kolaylaştıran bir fenomen. Bunu söyleyebiliriz. Ama bunun dışında ben çok fazla bir kısıt olduğunu da düşünmüyorum. Yani demokratikleşme her ekonomik kalkınma düzeyinde olabilir. Önemli olan demokrasiye geçildikten sonra ona sahip çıkacak aktörlerin olması ve bunun bu pratiğin hızlı bir şekilde kurumsallaştırılması. Yani kurumların konsolide edilmesi. Dediğim gibi kurumlar bir kere inşa edildikten sonra aslında kendi hayatlarını yaşamaya başlıyorlar ve geriye döndürmek zor oluyor. Örneğin Amerika'daki Trump örneği çok çarpıcı. Baktığınız açıya göre değişebilir Trump'ın ne kadar başarılı olduğu. Diyebilirsiniz ki yani onca yıllık hiç darbe görmemiş demokratik denge denetleme mekanizmalarının gücüyle övünen Amerika'da örneğin 4 yıl başkanlık yapmış bir otoriter lider pekala işte Kapitol baskını diyebileceğimiz Amerikan tarihinde hiç görülmemiş dünyanın neresinde izleseniz şok olacağınız görüntülere maruz kalmış oldu. Dolayısıyla bir baktığınız noktada kurumlar her şeyi açıklarken birden hiçbir şeyi açıklamayan yapılara dönüşmüş gibi gözüktü. Öyle değil mi? Yani kuvvetli bir lider Amerikan demokrasisini birden ciddi anlamda sarsacak noktaya geldi. Ama diğer taraftan baktığınızda aslında o kadar da büyük bir kriz yaşanmadı diye de düşünebilirsiniz. Ya da şöyle söyleyebilirsiniz. Amerika'da denge denetleme mekanizmalarının kuvvetli olması. Yani işte yüksek mahkeme, diğer mahkemeler ve tabii ki işte senato. Bu aktörlerin demokrasi yanlısı tavır takınması ve sonuna kadar Trump'la mücadele etmeyi becerebilmesi sonucunda aslında Trump zor da olsa iktidarı bırakmış oldu ve şimdilik bu tehlike savuşturuldu. Yani bu açıdan baktığınızda da kurumlar dünyanın başka yerinde kıyasla daha kuvvetli olduğu için Amerikan demokrasisinin belki daha az hasarla yoluna devam etmesini mümkün kıldı. Yani burada net bir cevap vermek mümkün değil. Baktığınız yere göre değişiyor. Bence Amerikan demokrasisi ciddi bir zarar gördü ama aslında bu bize şunu gösterdi. Daha büyük bir eksenden bakarsak aslında Amerikan demokrasisinin de ciddi problemleri var. Çünkü ben meseleye şuradan bakıyorum. Trump gibi bir figür, liberal uluslararası düzene karşı, çok taraflılığa karşı, Amerikan üstünlüğünü ve Amerika'nın her şeyden önce gelmesini isteyecek aslında kapanmacı politikalar izleyen bir lider 70 milyonun üzerinde oy alabiliyor. 2016'da başkan seçilebiliyor ve pek çok yaptığı politikayla Çin'e büyük bir alan açmış gözüküyor. Dolayısıyla bunun bu şekilde mümkün olabilmesi aslında az önce söylediğim gibi o liberal sistem içerisindeki problemlerin bize ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Yani bugün detaylı bir şekilde tartışamadık ama gelir eşitsizliği meselesinin üzerine daha fazla kafa yormak lazım. Yani piyasa mekanizmasına bırakılarak gelir eşitsizliğinin çözülebileceği ya da servet eşitsizliğinin ortadan kaldırılabileceği bir eşiği geçmiş durumdayız. O nedenle daha aktif sosyal devlet politikalarının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu aslında kolay bir şey değil. Nedenini belki daha detaylı tartışabiliriz.
Bununla bağlantılı bir başka soru var. Ergen Akdağ'ın bir sorusu. Teşekkür ederiz hocam. Liberal düzenin reform yapabilmesinin önünde ne gibi engeller olduğunu düşünüyorsunuz?
Yani en büyük engel tabii ki çıkar grupları. Yani liberal düzen son 30-40 yıla baktığımız zaman belli kesimleri evet geride bıraktı. Aslında meseleye şöyle bakmak lazım. Yani mutlak anlamda baktığınızda 1970'lere, 1980'lere kıyasla ABD içerisindeki ortalama bir vatandaş bugün daha zengin. Yani o zaman 3 birim kazanıyor ise, tamamen afaki konuşuyorum, bugün 5 birim, 6 birim kazanıyor. Yani mutlak anlamda bakıldığında maddi refahı artmış gözüküyor. Ama mesele sadece mutlak anlamda değil. Çünkü insanların mahrumiyetleri sadece ne kadar kazandıkları, kaybettikleri üzerinden gitmiyor. Kendileri bir şeyler elde ederken diğerlerinin ne kadar kazanıp kazanmadığına da bakıyorlar. Dolayısıyla bu görecelilik de önemli bir unsur haline gelmiş durumda. Bu açıdan bakıldığında çok büyük bir uçurum var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin en tepedeki %1'lik kesimin gelir artışına bakarsanız, yani reel gelirindeki artışa, çok ciddi anlamda başarı elde ettiklerini görürsünüz. Yani son 30-40 yılda büyük bir ekonomik kazanç elde ettiklerini görüyorsunuz. Kişi başına düşen gelirleri reel anlamda büyük ölçüde artmış. Ama toplumun %90'lık bir kesimi gerçekten reel anlamda ciddi bir kazanç elde etmemiş. Yani yaşadıkları 1980 dönemindeki refah, yani reel refahla bugün hissettikleri reel refah aslında birbirine çok yakın. Ve bu şu sonucu doğuruyor. Bir taraftan toplumun çok az bir kesimi çok büyük bir kazanç elde ederken, diğer büyük kesimi belki eskiye göre çok geriye gitmemiş ama ileriye de gitmemiş. Ve çalışma şartları ağırlaşmış, çalıştıkları işlerin güvencesi azalmış, kendilerini daha güvensiz hissediyorlar. Ve sistemin kendi lehine, kendileri için çalışmadığını düşünmeye başlıyorlar. Zaten demokratik yabancılaşma buradan ortaya çıkıyor. Yani ana akım kurumların, partilerin, yapıların kendilerini temsil etmedikleri düşünmeye başlıyor aktörler. Ve bu toplumun büyük bir kesimine yansıdığı zaman işte o demokrasi performans meşruiyeti krizine girmiş oluyor. Bugün Batı demokrasilerinin içinde bulunduğu temel problem bu. Peki bu neden madem bu kadar büyük bir problem olduğu halde dönüştürülemiyor? İşte Ergin Bey'in bahsettiği bence nokta karşımıza çıkıyor. Çünkü refahı elinde bulunduran, imtiyazı elinde bulunduran kesimler mevcut sistemin devamından yana var olan bütün güçlerini kullanıyorlar. Yani lobi gruplarıyla, başka unsurlarla, siyaset mekanizmasını finanse ederek bir şekilde mevcut yapının, statükonun korunması için mücadele ediyor. Ve bu içinde bulunduğumuz süreçte reform yapılmasını zorlaştırıyor. Yani şöyle düşünün, örneğin 2008 yılında ekonomik kriz yaşandığında muazzam bir öfke vardı değil mi? Yani Occupy Wall Street hareketi başlamıştı ABD'de. Bankerlere, finansal elite karşı muazzam bir tepki yükseliyordu. Ve bu küresel bir fenomene dönüşmüştü. Örneğin Davos, yani dünyada işte ekonomik elitin, siyasi karar alıcıların bir araya geldiği platform, bir süre bankacıları çağırmadı. Ve bir şeyler değişiyor mu, sistem reformu ediliyor mu sorusu gündeme gelmişti. Ama daha sonradan biz gördük ki aslında statüko kuvvetli bir şekilde geri döndü. Ve statüko kapsamlı reformlar yapılmasını bir şekilde engellemiş oldu. Yani Obama'nın hayata geçirmeye çalıştığı sağlık reformunu düşünün. İlk önce budandı, kuşa döndü, ondan sonra tersine çevrildi. Ve biz bugün örneğin Covid ile birlikte görüyoruz ki Amerikan sağlık sistemi esasında çöküşün eşiğinde. İnsanlar binlerce dolarlık faturaları ödeyemedikleri için hastanelere gidemiyorlar. Tedavi göremedikleri için de hayatlarını kaybediyorlar. Şimdi siz böyle bir anksiyete döneminin içerisinde devletin size vermesi gereken temel hizmetleri vermediği bir ortamda demokrasinin sizin lehinize işlediğini düşünmezsiniz. Dolayısıyla popülist liderler bu boşluktan istifade edecektir. Halkla yararına, halk için çalıştığını iddia ederek kitlelerin desteğini kazanabilecektir. Ama burada dikkat ederseniz popülistler aslında kapsamlı bir çözüm getirmiyorlar. Yani 21. yüzyılın sorunlarını örneğin Trump'ın önerdikleriyle çözemezsiniz. Tam tersine bu fakirleşmeyi daha da arttıracaktır. Yani daha fazla işbirliği gerektiren, daha fazla bence demokrasi gerektiren bir dönemde sınırları kapattığınızda, tek başınıza gittiğinizde ve otoriterliği, kuvvetli liderliği ön plana çıkarttığınızda aslında sorunları daha içinden çıkılmaz hale getiriyorsunuz. Ama Mesele şu ki kısa vadede toplumun duymak istediğini onlara veriyorsunuz ve bu sayede de aslında kısa bir başarı elde etmiş oluyorsunuz. Buradan çıkacak olan şey yani bu açmazdan çıkış mevcut sistemin kendisini reforme edebilme kapasitesidir. O da çıkar gruplarına direnebilmekle, toplumsal mücadelelerle gerçekleşebilecek bir şey. Yani bunun kolay bir cevabı yok. Yani kolay bir cevabı olsaydı şu ana kadar gerçekleşirdi şüphesiz. Ama başka türlü bir çıkış da mümkün değil. Ben o yüzden liberal düzen içerisinde sosyal devlet anlayışının 21. yüzyıl versiyonunun tekrardan yoğun bir şekilde tartışılması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani sosyal liberalizmin ciddi ciddi gündeme alınması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü şu durumla karşı karşıyayız. Dikkat ederseniz. Hani Ergin Bey'in sorusu da bununla çok bağlantılı. İnsanlar niçin özgürlüklerinden vazgeçer? Yani bu sorunun cevabını iyi bulmak lazım. Otoriter liderlik, otoriter rejimler, bunlar normal şartlarda bir insana niçin cazip gelsin? Aslında cazip gelecek hiçbir tarafı yok. Ayrıca insan özgürlüğünü feda ederek elde edeceğiniz hiçbir şey elde ettiğiniz sonuca değmez. Yani normatif olarak bunu koymanız gerekiyor. Ama şöyle bir fenomenle de karşı karşıyayız. İnsanlar özgürlükleriyle ekonomik refahları arasında bir tercih yapmak zorunda kendilerini hissetmemeliler. İşte liberal düzenin, liberal uluslararası sistemin meşruiyetini devam ettirebilmesi ancak sadece özgürlükleri kağıt üzerinde koymakla değil, bunları yaşanabilir pratikler olarak da gösterebilmekle mümkün olacak. Yani bu ihtiyaç duyan insanların sağlığa erişimi, aynı şekilde ihtiyaç duyan insanların eğitime erişebilmesi ve altyapı yatırımlarından istifade edebilmesiyle mümkün. Ve bu sadece piyasaya bırakılarak yapılabilecek bir durum değil. Yani devletin kapasitesini arttırması, özel sektörün kısa vadede karlılık görmediği için yatırım yapmadığı alanlara yönelebilmesi ve toplumun büyük kesimlerini de bu şekilde destekleyebilmesi, en azından küreselleşme süreçlerinin geride bırakılanlarını bir şekilde tekrardan oyuna dahil edebilmesi gerekiyor. Bunu yapmak kolay değil ama bunun dışında da mevcut sistemin sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum doğrusu.
Teşekkür ederiz hocam. Benim bir sorum olacaktı hocam.
Tabii.
Muhammed isminde bir arkadaşım var, üniversiteden arkadaşım. Onunla Çin konusunda ara sıra tartışıyoruz. O bana sürekli Çin'in başarıları ile ilgili mesajlar atıyor. Ben de onun argümanlarını eleştiriyorum, yıkmaya çalışıyorum. Onun bana söylediği şeylerden bazıları otoriter devletlerin daha iyi tasarruf yapabileceği, lobicilikten ve halkın isteklerinden etkilenmediği için kaynakları daha verimli kullanabileceği yönünde bazı argümanlar sunuyor. Ben de inovasyonun olabilmesi için, gelişmenin olabilmesi için özgürlüğün şart olduğunu, bilimin olabilmesi için özgürlüğün şart olduğunu düşünüyorum. Sizce Çin gelecekte 30 yıl sonra, 50 yıl sonra çok ileri bir tarihte başına ne gelecek? Dünyadaki yeri ne olacak sizce?
Yani Ahmet Bey sorduğunuz sorunun cevabını gerçekten net bilebilmek kolay değil. Şöyle düşünün, 1990'ların başında olduğumuzu varsayalım. Soğuk Savaş bitmiş, Amerika Birleşik Devletleri tek hegemonik aktör olarak uluslararası sistemde başat güce dönüşmüş. Alternatif bir paradigma yok. Dolayısıyla serbest piyasa ekonomisi ve liberal demokrasi temel paradigmaya dönüşmüş. O dönemde muhtemelen hepimiz şöyle düşünürdük. Yani bundan sonra artık liberal düzen rakipsiz bir şekilde dünyanın geri kalan kısmına yayılacak. Peki siz o dönemde örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin yöneticisi olsaydınız, mesela devlet başkanı, Çin'le ilgili politikanızı nasıl şekillendirirdiniz? Yani Çin'i bir şekilde serbest piyasa ve liberal demokratik düzenin içine dahil etmek mi isterdiniz? Yoksa mümkün olduğu kadar dışlayıp, mümkün olduğu kadar izole edip fakir kalmasını mı sağlardınız? Şimdi o dönemdeki politika aslında şuydu ve varsayım da bunun üzerine gelişti. Aslında Çin'i mümkün olduğu kadar serbest piyasa sistemine dahil edelim. Ekonomik olarak küreselleşme süreçlerinin parçası haline geldikçe Çin peşi sıra siyasi olarak liberalizasyona da gidecek. Buna yakınlaşma tezi deniliyordu literatürde. Yani ekonomik olarak Batı'ya yakınlaştıkça Çin ortak çıkarlar artacak. İnsanlar zenginleştikçe peşi sıra siyasi taleplerde de bulunacak Çin'de ve bu demokratikleşmeyi de kademe kademe yani peyderpey getirecek ama günün sonunda bir yakınlaşma olacak. Çin çok büyük bir paradoksa dönüştü. Çünkü ekonomik olarak hakikaten küresel sisteme entegre oldu. Son 30-40 yılda dediğim gibi yıllık %10 büyüme oranıyla büyük bir başarı elde etti. Ama demokratikleşmedi. Yani demokratikleşmek şöyle dursun, son dönemde gittikçe artan oranda otoriterleşiyor. Ve bunu yaparken de ekonomik büyümeye devam ediyor. Yani mesela 2020 yılı tahminlerine bakarsanız, bütün büyük ekonomiler küçülürken, ABD dahil, Çin'in mütevazi de olsa pozitif büyümeye devam edeceği öngörülüyor. Ve yine bu son COVID ile birlikte projeksiyonlar revize edilince, Çin'in ABD'yi yakalaması öngörülen zamandan 5 yıl daha önce bunun gerçekleşeceği düşünülüyor ekonomik büyüklük olarak. Dolayısıyla ortada Batı patikasından gitmeyen, demokratikleşmeyen, özgürlükleri genişletmeyen ama büyümeye devam eden bir ülke var. Ve bu 1990'larda böyle olacak denilseydi insanların hayretle karşılayacağı bir fenomen olurdu. Şimdi buradan nereye gider? Hani sizin sorunuz da bunu zaten soruyor. Ben ortadayım, açık söyleyeyim. Yani çok kolay bir şekilde Çin liberal demokrasiye geçmediği için ya da makul bir süre içerisinde geçmeyeceği için ekonomisi çökecek ve dolayısıyla ciddi anlamda bir başarısızlık hikayesine dönüşecek diyemiyorum. Çünkü yani Çin'in dünya tarihi içerisinde gerçekleştirdiği şey hakikaten emsalsiz bir başarı. Yani mesela Branko Milanović bununla ilgili son dönemde çok yazıp çiziyor. Yazdığı kitapta da uzun uzun tartışıyor. Hakikaten Çin'in gerçekleştirmiş olduğu büyük bir dönüşüm, büyük bir başarı. Dolayısıyla çok kolay bir şekilde bu başarısız olacak bu model, 30-40 yıl sonra biz çökmüş bir Çin'le karşılaşacağız diyemiyorum. Ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Otoriter rejimler çok hızlı bir şekilde kroni pratiklere sapma eğilimindeler. Yani devletin kontrolsüz bir şekilde ekonomiye dahil olduğu sistemlerde, yani hiçbir denge denetlemeye tabi tutulmayan otokratların yönettiği ülkelerde çok hızlı bir şekilde ekonomik kaynaklar verimsiz kullanılmaya başlanabiliyor. Şimdi siz dediniz ya, otoriter liderler daha hızlı tasarruf yapıyor. Kaynakları daha hızlı ihtiyaç duyulan alanlara yöneltiyor ve bu daha hızlı kalkınma getiriyor peşi sıra. Ama şöyle düşünün, otoriter liderin bunu yapacağının garantisi nedir? Demokrasilerde kamu kaynaklarını verimsiz kullanırsanız denge denetleme mekanizmaları vardır. Örneğin usulsüz ihale verirseniz mahkemeden döner. Muhalefet bir şekilde sizin bunu yasalara uygun yapmadığınızı gösterir. Özgür medya bunu yayınlar. Ve insanlar, seçmenler kamu kaynaklarının verimsiz kullanıldığını, ihalelerde vesaire usulsüzlük yapıldığını söyleyerek o iktidarı bir sonraki seçimde gönderir, değil mi? Yani demokrasiler belki daha ağır çalışır, kaynakların dağıtımı belki daha zor gerçekleşir bürokratik süreçlerden dolayı. Ama günün sonunda kendi kendini düzeltme kapasitesi barışçıl bir şekilde mümkündür demokrasilerde. Peki otoriter liderlerin uzun vadeli tasarruf yapacaklarının garantisi nedir? Aslında liderin iyi niyetine güvenirsiniz en fazla. Ya da kurumsallaşmış otoriter rejimlerde devlet kurumlarını, devlet kapasitesini öyle inşa etmeniz gerekir ki demokrasiye inanmayan ama kamu düzenine, kamunun âli çıkarlarına inanmış olan kuvvetli bir bürokratik elit kesimi yaratırsınız. Bu elit kesimi aynı zamanda otoriter lideri de kontrol altında tutar. Kamu kaynaklarının da verimli kullanılmasını sağlar. Bu kolay bir şey değil. Yani çok az ülkenin yapabildiği bir şey varsa bile. Ve bir noktadan sonra zaten bu dönüşümü demokratikleşmeye doğru götürüyor. Yani Güney Kore modeli çok çarpıcı bir örnek. Dediğim gibi Güney Kore 1950'lerde çok fakir bir ülkeydi. Devlet kapasitesinin yoğun bir şekilde kullanılması, kamunun ekonomik yatırımlarda ve bölüşüm süreçlerinde aktif rol oynaması sayesinde 1980'lerde uluslararası ticareti açılmış, rekabet edebilir teknoloji şirketleri üretmeye başlamış bir ülkeye dönüştü ve bugün Güney Kore gelişmiş ülkeler safında. Bu literatürde kalkınmacı devlet olarak biliniyor. Yani işte Alice Amston, Peter Evans ya da Robert Wade gibi siyasi iktisatçıların uzun uzun yazdığı, tartıştığı. Orada olan neydi? Mesela Güney Kore örneğinde otoriter bir lider vardı. Ama otoriter lider kuvvetli bir bürokrasi tarafından aynı zamanda kontrol ediliyordu ve kuvvetli bir bürokrasiyi kalkınma amacıyla mobilize etmişti. ve bunun sonucunda belli bir noktada devlet kaynakları verimli kullanıldı. Hangi şirketlere ne kadar yatırım yapılacağı önceden belirlendi. Başarısız olan şirketler hızlı bir şekilde kamu desteğinden mahrum bırakıldı. Başarılı olan, uluslararası rekabete açılan, ticarette ihracat gücünü artıran şirketler desteklendi. O sizin söylediğiniz Ar-Ge çalışmaları vesaire ortaya konuldu. Ama bunu mümkün kılan işte kurumların sıkı bir şekilde piyasayı denetleyebiliyor olduğu kapasitesinin gücüyle birlikte ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Güney Kore örneği, Tayvan örneği, Doğu Asya örneği genel olarak bu kalkınmacı devlet literatürü bize bunu söylüyor. Ama mesele şu ki bu yola girmiş olan pek çok ülke kamu kaynaklarının verimsiz kullanılması, otoriter liderlerin ahbap çavuş zengin etmek, yani ahbap çavuş kapitalizmi denilen ya da kronik kapitalizm denilen yandaşları zengin etmek motiviyle hareket ettiği için uzun vadede ekonomik kalkınma potansiyelini baltaladığı pek çok örnek de var. Yani Latin Amerika'nın 1960-80 arası tecrübesine bakarsanız büyük bir aslında problem olduğunu görüyorsunuz. Yani her şeye muktedir, her şeyi kontrol eden güçlü liderlik algısı çok tehlikeli bir algı. Çünkü günün sonunda ekonomik kalkınmayı gerçekleştiremeyeceğiniz gibi özgürlüklerinizden de olabilirsiniz. Ve bu olabilecek en kötü sonuçtur herhalde. Yani ne ekonomik olarak kalkınabiliyorsunuz ne de siyasi olarak herhangi bir hakka sahipsiniz. İşte bu toplumların mutlaka kendisini koruması gereken bir denge durumu diyeyim. Çin'in ne olacağı, bundan sonra kurumlarını nasıl dizayn edeceği ile ilgili cevabını şimdiden kestirmek mümkün değil. Yani şu ana kadar hakikaten çok nadir görülebilecek bir başarı yakalamış durumdalar. Ve bunu ana akım pek çok teorinin ya da yaklaşımın hilafına gerçekleştirmeyi başardılar. Ama bundan sonra böyle devam eder mi? Kurumlarını yakından inceleyerek görmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda yoğun bir Çin uzmanlığı da gerektiren bir durum kanaatimce.
Hocam çok teşekkür ederim. Sanırım artık bitirebiliriz söyleşiyi. Ben dinleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Size de teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olunuz. İyi akşamlar diliyorum ben de herkese.